Ayrım 35.
20. yüzyıl başındaki Osmanlı münevverleri arasındaki tartışma canlılığı, coşkusu ne yazık ki 21. yüzyıl Türkiye aydınlarında yok. Rıza Tevfik'in o dönemdeki bazı makalelerini Abdullah Uçman 1982 yılında Rıza Tevfik'in tekke ve halk edebiyatı ile ilgili makaleleri adıyla bir kitapta topladı. Makaleleri okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Başta Rıza Tevfik ve Fuat Köprülü olmak üzere Osmanlı münevverleri tasavvufun felsefi kökenlerini, Kabala'yı, Hurufili'yi, Platon'u ve benzerlerini daha yeni yeni öğrenmeye, tartışmaya başlamışlardı. Endülüs medeniyetinden bize intikal eden bu iki kitaptan birisi Sifriye-i Zira, yani Tarihi Tekvin, diğeri de Zuhar, yani Nur namıyla bugün pek malum olan eserlerdir. Bunları Felasife-i Muasırından Fransalı Monsieur A. Frank layıkıyla tetebbu ve tahlil ederek mahiyeti felsefilerini meydana çıkarmıştır. Erbab-ı Merak Lakabat Nam kitabı okusun. Adı geçen eser sayfa 193. İbranice'ye hakim olan Rıza Tevfik anlamlı da bir soru soruyor. Yahudi İbrani elifbası 24 harften ibarettir ve bizdeki ebced tertibi İbrani elifbasının tertibinden başka bir şey değildir. İbrani elifbası elif be, cim, dal, he, vav, zel, ha, tı, ye, lam, mim, nun, sin, ilh, yani tamamen ebced tertibi üzere gider. Bize ebced tertibinin niçin ve ne surette geçtiğini henüz tahkik edemedim. Bilmiyorum fakat çok mühimdir. Adı geçen eser sayfa 195. Fazla söze gerek var mı? Biz de diyoruz ki Sabetayistler salt gizlenmek amacıyla tarikatlara gitmiyorlardı. Rıza Tevfik, Vahdet-i Vücutçu 3. devre melabilerinin önemli isimlerinden biriydi. Aynı kuşaktan diğer melabiler kimlerdi kısaca bakalım. Diğer melabiler kimler? Ahmet Amiş Efendi, 1808-1920. Tırnova, Bulgaristan doğumlu. Ailesi hakkında bilgi yok. 14 yaşında Ömer Halveti'ye intisap etti. Kırım Savaşı'na tabur imamı olarak katıldı. Gördüğü rüya üzerine İstanbul'a gelip Fatih Zeyrek'teki Çinili Hamam'ın sahibi Muhammed Tevfik Bosnevi'nin sohbetlerinde bulundu. Tekrar memleketine döndüğünde o da hamam işletti. Üsküp'te Muhammed Nur'la görüştü, icazet aldı, İstanbul'a gelip Fatih Türbedarlığını devraldı. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi'den Nakşibendi'ye icazeti aldı. Tasavvufta mücadele, cihat yolunu değil, sohbet ve telkin yolunu tercih etti. Profesör Mehmet Ali Ayni gibi birçok kişiyi kendisine bağladı. Damadı ve talebesi hadis metinlerini Türkçe'ye çeviren yazar Babanzade Ahmet Naim'in Şehzadebaşı'ndaki evinde vefat etti. Vefatına talebelerinden Selanikli Evrenofzade Sami Bey, gitti Gülzar-ı Cemale Pir-i Efrad-ı Cihan 1388 Mısra ile tarih düşürdü. Ayrıca Evrenofzade Sami Bey tarafından mezar taşına bir manzume yazıldı. Sami Bey, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin ve Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti'ne mensuptu. Şeyhinin ölümünün hemen ardından 10 yıl ceza alacaktı. Gel de sorma, Ahmet Amiş Efendi de bu cemiyetin gizli üyesi miydi? Bursalı Mehmet Tahir, 1861-1924. Bursa'da doğdu. Üsküdarlı Seyyid Mehmet Tahir Paşazade Rifat Bey'in oğluydu. Harbiye'den mezun oldu. Manastır ve Üsküp askeri rüştiyelerinde öğretmenlik yaptı. Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk kurucularından biriydi ve bir numaralı üyesiydi. 1908'de Bursa mebusu olarak meclise girdi. Politikayı bırakınca Topkapı Sarayı Kütüphanesi Müdürlüğü'nde çalıştı. İstanbul Kütüphaneleri müfettişi oldu. 15 yılda yazdığı Osmanlı müellifleri, yazarları, eseri çok ünlüdür. Birçok kişinin biyografisini yazdı. Farabi, İbn Sina, Buhari gibi İslam büyüklerinin aslında Türk olduklarını yazmaktadır. Türkçüdür. Amiş Efendi'nin öğrencisidir. Üsküdar'da Mahmud Hüdayi Camii haziresine defnedildi. Dipnot. Bursalı Mehmet Tahir'in torunu Ahmet Haluk Şaman, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü yaparken siyasete atıldı. 1950-1960 arası Bursa DP Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. Masondu. İlhami Soysal Dünyada ve Türkiye'de Masonlar ve Masonluk 1978, sayfa 387. Murat Locası büyük üstadı, sonra Maşrık-ı Azam oldu. www.parsimoni.net. Biraz önce okuduğunuz İttihatçılara muhalif Melami Şeyhi Terlikçi Salih'in İstanbul'daki en önemli müritlerinden biri de Arşimet Hilmi'ydi. Matematikçi olduğu için. Arşimet Hilmi Selanikliydi. Ailesi Veli Beşelerdendi. DP hükümetinin ekonomi ve ticaret bakanı Zühtü Hilmi Veli Beşe'nin babasıydı. Bakın, Zühtü Hilmi Veli Beşe hür ve kabul edilmiş masonların internet sitesine göre üst düzey masondu. Yani Demokrat Parti'yi bir de 3. devre melamiliği ilişkileriyle değerlendirmemiz gerekiyor. Son bir not ekleyeyim. 1992-1996 yılları arasında hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın Maşrık-ı Azamı Can Arpaç, Ahmet Haluk Şaman'la akrabaydı. Her ikisi de Sultanahmet'te surların hemen yanındaki Naziki Tekkesi'nin son şeyhi Es-Seyyid Mehmet Esad Boydar'ın akrabasıydı. Nazikizade Mehmet Esad'ın torunu Nail Keçili'ydi. Şarkıcı Alpay ise kardeşi Nazikizade Cemal Efendi'nin torunuydu. Söz yazarı Şanar Yurda Tapan, sanatçı Lale Mansur bu ailedendir. Buraya bir not eklemeliyiz. Tasavvuf tarihimizle ilgili çalışmaları yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bunların başında Bursalı Mehmet Tahir, Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimler gelmektedir. Bugün yapılan çalışmaların hemen tümü bu isimlerin kitapları da kaynak alır. Kuşkusuz bu isimlerin çalışmaları takdire şayandır. Ama bir kuşkum var, sanki bu çalışmalarda bir örtü var gibi geliyor bana. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Türkiye'de modern bilimin öncüsü olarak gösterilen İshak Efendi'yi 1774-1836 hem Bursalı Mehmet Tahir hem de Fuat Köprülü Karlıovalı bir Türk diye tanıttılar. Oysa Ekmeleddin İhsanoğlu Baş Hoca İshak Efendi adlı kitabında yan yalı Yahudi dönmesi olduğunu yazıyor sayfa 139. Keza Osmanlılar ansiklopedisine göre de dönmeydi sayfa 657. Bu arada hatırlatayım, İshak Efendi'nin Yenikapı Mevlevi hanesine intisap ettiğini yazmıştık. Yukarıda saydığım isimlerden özellikle Köprülü ve Gölpınarlı'nın çalışmalarının bu açıdan ele alınarak araştırılması tez konusudur. Babanzade Ahmet Naim, 1872-1934. Bağdat mektupçularından Mustafa Zihni Paşa'nın oğludur. Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Hariciye Nazırlığı tercüme kaleminde çalıştı. Darülfünun'da öğretim üyeliği yaptı. Sırat-ı Müstakim ile Sebil-ür Reşat'ta yazdı. Önceki bölümde yazdık, geliştirelim. Mehmet Akif ile Babanzade Ahmet Naim çok samimiydi. Direkler arasındaki Hacı Mustafa'nın çayhanesinde buluşuyorlardı. Babanzade Ahmet Naim her akşam buraya devam ediyor, Tams gazetesini cebinden çıkarıyor, bir kitabı bunun içine sıkıştırarak gizlice Akif'e okuyordu. Bu kitap ya Muhyiddin-i Arabi'nin veya İmam-ı Müberred'in bir eseriydi. Dursun Gürlek, Ayaklı Kütüphaneler 2003 sayfa 139. Kayınpederi Fatih Türbedarı Ahmet Amiş Efendi sayesinde tasavvufla tanıştı. İslam bilginlerinin Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli kitap diye nitelendirdiği Sahih-i Buhari'nin Buhari-i Şerif tercümesini yaptı. Kitaba 500 sayfalık ön söz yazdı. Francis Ponsgrieve'in eserini de çevirdi. İlmün Nefs. Mezarı Edirne Kapı mezarlığında gönül dostları Süleyman Nazif, Mehmet Akif ve Muallim Cevdet'le yan yanadır. Ahmet Avni Konuk, 1868-1938, İstanbul doğumlu. Balmumu tüccarı Musa Kazım Efendi'nin oğlu. 9 yaşında babasını, 10 yaşında annesini kaybetti. Darüşşafaka mezunu, İttihat Postanesi'nin kalem katipliğini yaptı. Ruh hocası hayatını ayrıntılarıyla yazdığımız Selanikli Mehmet Esat Efendi'ydi. Ondan Farsça ve Fransızca öğrendi, Mesnevi'yi okudu. Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin ünlü ismi Zekai Dede Efendi'den musiki dersleri aldı. Bestekar olduğu 41 eseri var. Notalarını Fihristi Makamat adlı eserinde topladı. En önemli eseri Mesnevi tercümesi ve şerhidir ki Mesnevi'ye ilişkin tercümelerin en büyüğüdür. 36 cilt 7534 sayfa. Ayrıca Mevlana'nın Fihi Ma Fih adlı eserini Farsçadan çevirdi. Mevlana bu eserinde öğretisini en iyi gayrimüslimlerin anladığını söylüyor. İsmail Sahip Sencer, 1869-1940. Tıp tahsilini yarım bıraktı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yaptı. Kütüphanede onlarca kedi beslerdi. Kedi doğumlarında bizzat ebelik yapardı. Kütüphanenin adı zaten Kedili Kütüphane'ydi. Yardımcısı Alman dönmesi Osman Reşer'di. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Sencer'in 101 sandık tutan kütüphanesini bakanlık adına satın alarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'ne verdi. Abdülaziz Mecdi Tolun, 1865-1941. Tasavvuf bilginin şair. İttihat ve Terakki Fırkası Balıkesir Mebusu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanı Vekili. Önceki sayfalarda anlattığımız İttihatçılar Melamiler ayrışmasında parti içindeki muhalif grubun lideriydi. Süheyl Ünver. Biyografisi hakkında daha önce bilgi vermiştik. Annesinin hiç istememesine rağmen babasının intisap ettiği hemşehrileri Tırnovalı Ahmet Amiş Efendi'ye bağlandı. Daha sonra İsmail Sahip Sencer ve Abdülaziz Mecdi Tolun'un sohbetlerinin baş konuğu oldu. Eşi Arife Müzeher Ünver'le evlenmelerine Abdülaziz Mecdi Tolun Efendisi arabuluculuk yaptı. Mecdi Efendi'nin vefatıyla onun sohbetinin müdavimlerinden bazıları, Efendi'nin de teveccühlerinden cesaret alarak Süheyl Bey'i merkez yapmak istediler. Bu husustaki dilek ve istekler yazılı sözlü ona iletildi. Süheyl Ünver büyük bir incelik sergileyerek kimsenin gönlünü kırmadan şeyhlik dervişlik yolunun merasim faslının Kuşadalı İbrahim Efendi ile sona erdiğini, dolayısıyla başına adam toplayıp gündelik hayatın sorumluluklarını göz ardı ederek bir ekip oluşturmanın, hele de bunun başında görünmenin tutarsızlığını lisan-ı münasiple söylemeye çalıştı. Ahmet Güner Sayar, Ah Süheyl Ünver, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, 1898-1986, 1994 sayfa 305. İsmail Fenli Ertuğrul, 1855-1946. Tırnova doğumlu, babası Tırnova Mahalli İdare Meclisi üyesi Mahmut Bey'di. Tırnova Rüşdiyesi'nden sonra medreseye devam etti. Arapça ve İslami ilimler okudu. Bir yandan da muhasebe kalemine giderek muhasebe öğrendi. 1876'da İstanbul'a geldi, maliye nezaretine çalıştı, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Musikiyle ilgilendi, kanun keman çalmasını öğrendi. 200 kadar beste yaptı. 1924'te bestelediği bazı askeri marşlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından ödüllendirildi. Modernist İslam filozofu Vahdet-i Vücut ve İbn Arabi kitabının yazarı. Kitabında İbn Arabi'ye ve görüşlerine yöneltilen tenkitleri yanıldadı, Vahdet-i Vücut felsefesini savundu. Ayrıca Maddiyun mezhebinin izmihlali, materyalizm mezhebinin yıkılışı ve Lügatçe-i felsefe kitaplarını yazdı. Materyalistlerin madde yoktan var, vardan yok olamaz görüşüne, ezeli ve ebedi olan sadece Tanrı'dır. Evrenin varlığı Tanrı'nın varlığından çıkar, madde ve enerji ezeli ve ebedi olmadığı, yani sonradan meydana geldiği gibi yok da olabilir tezini ileri sürerek karşı çıktı. Kitaplarının bir bölümünü müftülüklere dağıtılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 9050 adet kitabını da Beyazıt Kütüphanesi'ne verdi. Mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışladı. Şeyhine üstadım diye hitap ediyordu. Evlenmedi, mezarı Eyüp'tedir. Mahmut Saadettin Bilginer, 1909-1983, Priştinalı, Melamiliğin önde gelen şeyhlerinden Hacı Hulusi Maksud Efendi'nin en küçük oğlu. Tophane Askeri Sanayi Mektebi'ni bitirip tesfiyeci oldu. Devlet bursuyla Almanya'ya gitti, kimya mühendisliği diploması aldı. Azot Sanayi'nde ve Sümerbank'ta çalıştı. Divan-ı Şerhi Niyazi-i Mısri, Allah ve İnsan, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Varidat Şerhi kitaplarını yazdı. Osman Nuri Ergin, Hüseyin Avni Kodukman, Mehmet Cevdet İnançalp, Raif Yelkenci, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Melamilik Okulu'nun öğrencilerindendi. Ve dahi pirin en az 360 halifesi vardır. Bir halifesi de İstanbul Valiliğinde bulunan Muhiddin Üstündağ'dır. Bektaşi Turgut Koca'nın vefatı ardından evinde bulunan belgeye göre bazı Osmanlı dönemi melamileri şu isimlerdi. Ahmet Şükrü, Marif Vekili, Ali Suavi, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Bezmi Nusret, Kaygusuz, Cemal Paşa, Fevzi Çakmak, Hafız Hakkı Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Kadir Efendi, Hoca Mehmet Kadir Nasi, Mustafa Asım Efendi, Mehmet Tahir Bursalı, Damat Mahmut Paşa, Necmettin Molla, Adliye Nazırı, Naili Efendi, Nakşibendi, Şeyh Abdülkadir'in kardeşi, Ömer Seyfettin, Menemenlizade Rifat Bey, Miralay Sadık Bey, Sami Paşazade Sezai, Saffet Paşa. Üçüncü devre melamiliği Ali Bozkurt Talay Efendi ve Davut Yılmaz Efendi ile, babasının adı Harun, bugün İzmir'de sürmektedir. Dipnot, internette www.melamilik.com adresine girerseniz, Davut Yılmaz'ın bir sohbet toplantısını videodan izleyebilirsiniz. Bu toplantıda erkekler ve kadınlar diz dize oturmaktadır. Kadınların hepsinin başları açıktır. Sabetayistler Astronomi Astroloji. Hareketin önde gelenleri hep tarikat olmadıklarını açıklamışlardır. Melamilik bir tarikat değil, düşünce ve felsefe sistemiydi. O zaman insana sormazlar mı? Peki kardeşim tarikat nedir? Onun düşüncesi ve felsefi sistemi yok mu? Sanıyorum melamilik hakkında bunu söyleyenlerin başka hedefleri, amaçları var. En iyisi bunu ABD Kuzey Carolina'da yaşayan Burç tarikatının lideri olduğu iddia edilen Şeyh Ahmet Hulusi Akden'e sormak. Keşke her pazar program yaptığı Expo Channel TV'de bu meseleyi de bir aydınlatsa. Laf açıldı, bir merakımı paylaşayım sizlerle. Hani Kenan Rifai dergahının son kadın şeyhi Cemal Nur Sargun'dan bahsetmiştik. Bayan Sargun da bu televizyonda program yapıyor. Bir ekonomi kanalında iki modern din bilgininin olmasını ben pek anlayamadım. Ama herhalde Kalvinizmle Protestan İslam'la filan ilişkisi vardır. Öyle ya, yayın yapılan yer İstanbul Ticaret Odası'nın sahibi olduğu Dünya Ticaret Merkezi. Dipnot, Expo Channel TV'nin sahipleri Özhan Erem, Ceyda Erem evliydiler. Ayrıldılar ama şirkette yine birlikteler. Yazdığım gibi gerek televizyon binasının gerekse CNR fuarcılığın, Yeşilköy'deki yeri İstanbul Ticaret Odası'nın. AKP milletvekili Murat Yalçıntaş İTO başkanı olunca Erem ailesiyle kiralar konusunda anlaşmazlığa düşecek gibi oldu. Ama Eylül 2005'te kontratı yenilediler. Ahmet Hulusi ve Cemal Nur Sargun'un programlarının bu kontrattan sonra başlaması ilginç. Neyse bir başka bilgi verip bu konuyu kapatayım. Ceyda Erem ayrıca tarikatçı yapılanmaya dur diyen 28 Şubat kararlarının mimarı, emekli orgeneral Çevik Bir ile ortak bir güvenlik şirketleri var. Ulusal Strateji adlı bir dergi çıkarıyorlar. Bu arada ne Murat Yalçıntaş'ın Şişli Terakki Lisesi mezunu ne de Çevik Bir'in ailesinin Selanikli olmasının Ahmet Hulusi ve Cemal Nur Sargun'un Expo Channel TV'de dini program yapmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Komplo teorisine gerek yok. Kendi ifadeleriyle her iki çağdaş İslam düşünürünün de internet sitesi var. Birkaç dilde yayın yapıyorlar. Dünyaya bilgilerini, seslerini bu şekilde duyuruyorlar. New York, Londra, Hamburg gibi dünya kentlerinde o toplantıdan o toplantıya koşuyorlar. Modern İslam hakkında seminerler veriyorlar. Evrensel sırlara nasıl erişileceğini anlatıyorlar. Kendisine bir dönem Hazreti Peygamber soyundan gelmemesine rağmen Es-Seyyid ünvanı veren Ahmet Hulusi 1945 İstanbul doğumlu. Pertevniyal Lisesi'nden terk, kendi ifadesine göre 10 Eylül 1963 gününe kadar Hazreti Muhammed'i bile tanımayan din dışı bir hayat sürdü. O gün annesinin zoruyla gittiği cuma namazını kılarken gelen bir ilhamla din konusundaki tüm derinlikleri araştırma kararı aldı. 2 yıl sonra ilk kitabı Tecelliyat'ı yazdı. Aynı yıl tek başına hacca gitti. 1968'de gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Dünya, Akşam, Zaman, Milli Gazete, Yeni İstanbul, Hürses ve Ulus gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı sahibiydi. Yazılı, sesli ve görüntülü hiçbir eserinden telif almayan Ahmet Hulusi bir kozmik dindardı. Astroloji konusunda kendisini çok yetkin görüyor, insanlığın oluş düzeni ve sistemi astroloji ilminde mevcuttur diyor. Söylemiştik, vahdeti vücut günümüzde astrolojiye dönüştürülüyor diye. Dipnot, Aydınlık Dergisi Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın yazdığı Kur'an-ı Hakim'in mealinin hasıl hedefinin Kur'an-ı Kerim'i incilleştirmek olduğunu kapak konusu yaptı. 26 Şubat 2006. Profesör Yıldırım Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin altına Markos 10-25, Luka 18-25 gibi İncil ve Tevrat'tan aldığı tam 488 bölüm eklemişti. Mesele Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin diğer kutsal kitaplarda da olduğunun incelenmesi değildi. Profesör Yıldırım bizzat Kur'an-ı Kerim'in mealine bunu yapması kafaları karıştırmıştı. Üstelik Zaman Gazetesi gibi bu konularda titiz bir yayın organı, herkes onun ne dediğini merak ediyor diyerek meali kupon karşılığı okuyucularına dağıtmıştı. Zaman Gazetesi ve Fethullah Gülen'in yakını Profesör Yıldırım, dinler arası diyalog konusunu biraz fazla mı abartmışlardı? Ebced ve Cifr'in yerine artık hangi burçların doğduğunu saatte kaçar derecelik açılarla beyninizi etkilediği hesaplanıyor. Astroloji kehanet değildir diyen Ahmet Hulusi onlarca kitabında öz olan kozmik bilince nasıl kavuşulur, beyin nasıl programlanıyor, beynin gerçek işlevi nedir, zikir beyni nasıl geliştiriyor, Allah'a ermek nedir, nasıl olur, cehennem nedir ve nerededir gibi sorulara yanıt veriyordu. Dua kişinin beynindeki Allah'a ait özellik ve kuvvetleriyle istediğini oluşturma mekanizmasıdır. Gökteki Tanrı'dan istemek değil, özündeki Allah'ın kuvvelerini beyninden açığa çıkartmaktır. Bulunan yerin manyetik alanının da beyin üzerinde çok güçlü etkileri vardır. Kendisini daha çok sosyetenin takip ettiğini söyleyen Ahmet Hulusi'ye soruyorsunuz. Hocam, şeyhim, kader nedir? Hemen yanıtlıyor. Alın yazısı yani kader, beynin kozmik kalemle kozmik ışınlarla programlanmasından ibarettir. Sağ ol hocam. Bu kitapta hep bir olgunun altını kalın kalemle çiziyorum. Başka açılardan bakabilirsiniz. Örneğin astroloji günümüz insanının yaşamında neden vazgeçilmez bir ihtiyaç haline getirilmiştir? Yahudilerin gizli bilimler alanında iyice yerleşmiş bir ünü vardı. Hristiyanlar da Müslümanlar da Yahudilerin kehanet, sihirbazlık, cin ve şeytanları kovma, simya hususlarında yetenek sahibi olduklarına inanırdı. Daha 7. ve 9. yüzyıllardan itibaren Yahudiler astrolojinin kabul edilmiş ustaları olarak biliniyorlar. Yakup İbn Tarık, Halife Mansur zamanında Hindistan'dan astroloji cetvelleri ithal ediyor. Rabban el-Tabari yaklaşık 820 ve İran Yahudisi Andrew Zagar ün yapmışlardı. Doğulu Yahudi astrologların eserlerinin çoğu Latince ve İspanyolcaya çevrilmişti. Fransa'da Provence'ın, Güney Fransa, ilk kabalacıları İspanya alimleri astrolojinin ateşli yandaşlarıydılar. Güney İtalya'da ünlü tabip ve astrolog Sabbatai Donnolo, 913-970, astrolojiyi Babilonya'da öğrenmiş olmalıydı. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerinde mukayeseli bir bakış, 2003 sayfa 845. Ahmet Hulusi'nin tüm söylediklerini Sabetay Sevi'nin şeyhi İzak Luriye Aşkenazi'nin öncüsü olduğu Luriyani Kabalaistler'de bulabilirsiniz. Evrenin yaratılış sürecini benzer sözcüklerle anlatıyorlar. Tanrı dünyayı yaratmak istedi ve her yeri ışık şeklinde kaplarken içine çekildi ve varlıkların yarattığı boşluğu yarattı. Sonuçta Ahmet Hulusi de son yıllarda giderek büyüyen bu girdaba kendini kaptıranlardan. Şarkıcı Madonna ile başlayan Kabala hayranlığı kısa zamanda Türkiye'yi de etkilemedi mi? Beyaz Türkler birbirine Kabala kitaplarını okumayı tavsiye ediyor. Aynı çevrelerin kişisel gelişimleri için 30 yıl önce ABD'de başlayan ve son 5 yıldır Türkiye'de olan Prizma'ya gitmeleri şaşırtıcı mı? Eğitmen İsrail Berkowitz ve Jerry Behar, başarılı olmak için içinizdeki çöplerinizi atın diyor, belli bir ücret karşılığında seminere katılanlara. Dipnot, 1500 üyesi olduğu açıklanan Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı adlı İstanbul'daki cemiyetin başkanı, Atatürk'ün yaveri Mazhar Çorak'ın kızı Vedia Bülent Çorak'ın bir kitabı var. Bilgi kitabı. Dış dünyada ve insanda var olan tanrısal bilgeliği konu alan bu kitap, bu vakfın el kitabı niteliğinde. Geçtim bugünden Sultan Orhan'dan başlayarak Osmanlı Sarayı'ndaki resmi müneccimlerin, astrologların kimler olduğunu araştırırsak ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkacağından eminim. Hadi birini Sabetay Sevi olayları sırasında sarayda bulunduğu için Sultan 4. Mehmed'in müneccim başısı Derviş Ahmet Dede'yi 1631-1702 kısaca anlatmaya çalışalım. Selanik doğumluydu. Selanik Mevlevi Hanesi Şeyhi Muhammed Efendi'ye bağlandı. İlk tahsilini burada gördü, bir müddet Selanik müftüsü Abdullah Efendi'den ders aldı. 24 yaşında İstanbul'a gitti. Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Arzi Mehmet Dede'nin ölümü 1664, yanında hizmet verdi, musiki ile çok ilgiliydi. Devrin ileri gelen alimlerinden Minkarizade Yahya Efendi, Mevlana İbrahim Gerede ve Ahmet Naili'den tefsir ve hadis, Salih bin Nasrullah Efendi'den tıp ve felsefe, Müneccimbaşı Muhammed Efendi'den astroloji dersleri aldı. 1665'te saraya müneccimbaşı olarak girdi. Sultan 4. Mehmed'i bütün meclislerinde bulundu. 1687'de sultanın hal edilmesiyle Kahire'ye sürüldü. 4 yıl sonra Mekke'ye geçti. Burada 2 yıl Mevlevihane şehriye yaptı, 1702'de Mekke'de vefat etti. Sultan 4. Mehmed'in hekim başısı Moses ben Rafael Abrabanel'di, yani Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi. İbriktar başısı Sabetayist Bezmenlerin büyük dedeleri Osman Çelebi, kapıcı başısı Sabetayist Sevi yani Mehmet Aziz Efendi ve müneccim başısı Selanikli Derviş Ahmet Dede'ydi. Farklı bakmayı öneriyoruz, bunlar tesadüf olamaz.